Anksiyetli Müzik Sohbetlerine hoş geldiniz. Bu haftaki değerli konuğumuz sevgili Hakan Kurşun. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyiyim. İyi olmaya çalışıyorum. Ondan sonra işte hepimiz bir adaptasyon sürecindeyiz. İşte ben de o adaptasyon sürecinin içerisinde acaba başka neler yapılabilir evde, onlarla ilgili çeşitli çalışmalar yapıyorum. İdare ediyoruz yani.
Harika evet. Hocam. Anladım. Hepimiz gibi evet. Sürece uyum sağlamaya çalışıyoruz
evet.
Yani.
Yeni hobim resim. Kesinlikle. Evet, yeni hobim resim yapmak. Resim yapmaya başladım. Ondan sonra renklerle düşünmek.
Harika.
Evet, renklerle düşünmek çok hoş. O sessizlik evet. Çok iyi oluyor. Bir de sokağa çıkma yasağında inanılmaz güzel bir sessizlik oluyor ya. Özellikle geceleri. Hı-hı. Onun tadı, onu
evet,
onun
kesinlikle.
Yani onun tadını çıkartmak çok aslında güzel bir şey. Böyle bir olumlu bir yan etkisi var bu yasakların. O esnada sessiz olmak da çok güzel. İşte o zaman resim yapmak mesela çok hoş oluyor. Renkleri düşünmek.
Harikaymış hocam.
Evet, peki böyle sinestezi falan gibi şeylere yöneldiniz mi bu süreçte? Bende öyle bir şey olmuştu çünkü. Böyle yaptığım her şeyi birbiriyle bağdaştırmaya çalışmıştım bu karantinanın ilk zamanlarında. Sizde de öyle bir şey oldu mu?
Yok yani pek olmadı aslında. Yani bir şekilde... yani ilişkilendirmiyorum aslında açıkçası. Pek bir şey. Yani ilişkilendirmemeye çalışıyorum. Şimdi zaman o kadar hassas ve o kadar hem hızlı hem de o kadar yavaş bir şey ki o esnada bazen o köprüleri kuruyoruz. Ama istersek de kurmayabiliriz. Hani zamanı biraz gerdiğimiz evet. Anda aslında her şeyin bir taraftan evet birbirine bağlantılı ama diğer taraftan da herkesin kararları o değişkenliği aslında yeni kapılar aralayabiliyor yani karar verdikçe siz bazen işte konudan konuya atlayabiliyorsunuz biliyorum çok böyle eklektik bir hayatım var galiba yani aslında eklektik olmayı evet. Da seviyorum.
Süper. Aslında evet. Benim sormak istediğim soruların içerisinde böyle de bir şey vardı. Sonuçta sizin hem müzisyen kimliğiniz hem akustik üzerine yaptığınız danışmanlıklar, müzik yapımcılığı evet. Birçok alanda evet. Aynı zamanda sinema, yönetmenlik birçok alanda yaptığınız yok, üretimler
o ben,
var.
O ben değilim. Evet sinemacı ben değilim. Onu hep karıştırıyorlar. Google bile karıştırıyor artık. O bir başkası. Yani sinemada benim bir
öyle
etkinliğim
mi?
Yok. Ben evet o ben değilim.
Ben bir filmle ilgili yapmış olduğunuz bir müzik dinlemiştim.
Öyle şeyler var.
Demek
evet,
ki
onlar
sadece
var.
Müzik.
Yok aha. Sadece müziğini yapmışımdır. Filmini yapmam. Bazen filmleri şöyle böyle küçük böyle mini şeylerim, videolarım var. Video çekiyorum. Yani hobi olarak bir şeyler birbirine montajlayıp çekiyorum. Altına bazen kendi müziklerimi koyuyorum vesaire. Ama bir tane de aynı isimli adaşım bir sinema yönetmeni var. O başkası.
Anladım. Kusura ama en son, bakmayın bu hatamızdan.
Yok rica ederim. Bir tane şey yapmıştım geçen karantinanın başında. Bu 4. Levent'teki duvar mozaikleriyle ilgili böyle kısa bir belgesel gibi bir şey yaptım. Daha ama belgesel demeyelim de sadece bir görüntü dizisi. Onun altına da 1984 yılında yapmış olduğum bir müzik var. Onu koymuştum. O böyle biraz döndü etrafta. Belki onu mu gördün?
Olabilir. Ben tabii yani çok aslında böyle detaylıca çok fazla şey yaptığınızı görünce acaba nasıl detaylandırabilirim diye biraz üzerinde çalışma yaparken.
Bir tek o eksik. Şimdi bir de sinema işine girsem olay çözülecek belki. Bilmiyorum
yani.
Evet ben peki bir sinema hepsini... işine gireyim. En iyisi sinema. Aslında çiftçilik yapmayı düşünüyordum ama hem çiftçilik hem sinema olursa birlikte onlar iyi olabilir ya.
Bunların hepsi birbirini besleyen şeyler mi oluyor sizin için yoksa az önce söylediğiniz gibi bu eklektik düzende bağ kurmak istediğinizle birazcık daha iç içe geçiyorsunuz ya da biraz dışarıda bırakmak istediğinizi biraz dışarıda bırakıp diğer şeyler üzerinden mi gidiyorsunuz? Nasıl ilerliyor bu süreç?
Aslında bunlar biraz birbiriyle bir etkileşim içindeler. Yani sonuçta bütün yani ilgi alanım, profesyonel olarak çalıştığım alanların hepsi doğrudan sesle ilgili ve müziğin estetiğiyle ilgili. Ve aslında müzik ve ses tasarımıyla ilgili. Yani bu bir şarkı olabilir. Bu bir hacim olabilir. Ondan sonra dolayısıyla ya da bir aranjman olabilir. Ya da bir sanatçının sanatçı geliştirme planlaması olabilir. Yani kariyerim boyunca insanlar benden bazı şeyler istediler profesyonel olarak. Ben genelde evet derim. Hani eğer sesle ve müzikle ilgiliyse ve birisi benden bir şey istiyorsa hayır demem yani. Dolayısıyla ne lazım? İşte konser salonu lazım. Olur tabii yani. Ondan sonra işte şarkı lazım. Olur işte. Ses tası. Evet, yani ben genelde evet derim. Bir şekilde çözülür neticede. Yalnız evet derim ama hani bir evet dediğim bir konuda da o konuya çok da vakıf değilsem hani mutlaka benden çok daha iyi bir danışman bulurum ve onunla birlikte çalışırım ki hani neticede ortaya çıkan şey işlevini yerine getirsin. Bu aslında akustikte mesela işin hacmine göre başka danışmanlarla da birlikte çalışıyorum. Ama müzikteki tüm müzik ve ses tasarımı, aranjman, kompozisyon, sanatçı geliştirme, müzik pazarlaması gibi alanlarda ya da müzik eğitimi bütün kararları ben tek başıma veriyorum. Yani benim aslında uzmanlık alanım kayıt sanatları ve müzik yapımı diye aslında ve kompozisyon. Bunlar işte yani insanlar şey sordular işte bize bir stüdyo lazım işte bu stüdyoyu işte yapar mısınız? Ben de tabii ki dedim. Sonra işte 90'lı yıllarda cihazlar da çok gelişmiş değildi Türkiye'de. Ben de yurt dışındaydım o zaman. Orada çok o dönemin en gelişmiş cihazlarıyla çalışıyordum. Sonra onların buradaki satışlarıyla da bir ara ilgilenmiştim bir 10 sene gibi. Dolayısıyla öyle kapı kapı açıyor yani nereye girerseniz bir şekilde başka bir kapı aralanıyor. Ben de fazla biraz tabii bazen düşünüyorum hani bunların hepsini yapmasam sadece müzik yapsaydım ne olurdu. Ama olmuyordu yani bir şekilde de para kazanmak lazım. Dolayısıyla ben istediğim kadar müzik yapayım yani millet sevmiyorsa ya da satın almak istemiyorsa ya da işte bir şekilde o benim için yeterli bir gelir değilse... bir şekilde yine müzikle ilgili diğer alanlarda devam ettim. Dolayısıyla bunlar böyle bir şekilde birbirine eklendi. Evet. Şu an
hocam harika bahsettiniz. Yani çok pardon ben sizi bölmeyeyim.
Rica ederim. Yani şu an odaklandığım konular işte aranjman, kompozisyon, müzik yapımı, akustik ve eğitim. Yani faaliyet alanlarım bunlar.
Tabii bunların da her biri derya deniz olduğu için hiç de az sayılmaz evet, tabii ki yani.
Evet evet. Başlı başınca da...
Hocam harika bir yere parmak basmış oldunuz. Aslında ben size soruyu sormadan siz bize anlatmaya başladınız. Ben kendi üzerimden bir örnekle başlayayım. Ben yüksek lisans tezimde elektrik basın 1970-90 yılları arası İstanbul örneklerinde stüdyo müzisyenlerindeki görevi ve kullanımını incelemiştim. Hı hı. Kendi uzmanlık alanım elektrik bası olduğu için. Şimdi o 90'lı yıllardan bahsettiniz. Tam o dönemin en güzel zamanında yurt dışındaydınız. Hı hı. Sonra buraya döndünüz. Bu ses teknoloji gelişimi, yurt dışında tecrübe edindiğiniz durumlar, şu anki çağdaki teknoloji, ne bileyim siz o preampları makaraya kayıt döneminden gelip tabii, teknolojinin bir bilgisayar içine hapsolmuş zamanına kadar o yolculukta şahit ettiniz evet, ve şu an buna sahipsiniz. Ne değişiklikler oldu stüdyo maceralarınız veya bununla ilgili baktığınız genel bakış açılarınız nelerdir? Ben kendi kişisel merakımdan dolayı soruyorum.
Biraz da size, müzik ne tarafa doğru gidiyor da kapsayabiliriz bu soruda. O da benim evet, bir sorumdu hocam.
Şimdi yaratıcı teknolojiye bakarsak önce... Bence en radikal farklılıklardan bir tanesi ekranın devreye girmesi. Yani müziği izleyerek yapmak gibi bir alışkanlığa dönüştü. Bu şu an. Daha biz eskiden müziği dinleyerek çalışıyorduk. Tabii ki bakarak bazı bazı komutlar veriyorduk, bazı cihazları kontrol ediyorduk. Mevcut olan müziği kayıt edebilmek için ya da çalabilmek için. Ancak buradaki dinleme ve bakma oranı bence çok farklıydı. Hatta biz bazen ışıkları da kapatırdık. Sadece ben dinlerdim. Yani minimum ışık, sadece işte bir play tuşu, kayıt tuşu, ileri ve geri sarma. Onları görüyorsunuz, başka hiçbir şey görmüyorsunuz. Ve o ışıksız ortamda sadece dinlemek bile çok farklıydı. Ve onu konuşuyorduk bazen arkadaşlarımla. Yani ışık konuşuyorduk, ses, bunların arasındaki ilişkiyi, bakmak ve dinlemek arasındaki o farkı. Sonra bir anda ekranlar, önce konsollara ekranlar geldi. Sonra şimdi her tarafımız ekran, böyle bakıyoruz ses dalgasını. Yani dinlemekten çok sesleri izliyoruz. Bu bir çok önemli bir fark. Bunun olumlu tarafları da var, olumsuz tarafları da var. Eğer dikkat etmezsek. Hı hı. Diğer fark mesela bence çok önemli. Eskiden bu yaratıcı süreç esnasında bir şey tespit ederken, yani kayıt yaparken, mesela şarkının ortasına geldiniz ve başına gitmek istiyorsunuz. O zaman geri sarmanız gerekiyordu. Ve o makine geri sararken bir vakit harcıyordu bu işleme ve o esnada düşünebiliyordunuz. Yani çok net bir süreçti o. Şimdi bu buraya gidecek, atıyorum 30 saniyede gidecek. Eğer şarkının sonundaysa ve büyük makara yürüyorsa. O 30 saniyede, hani bu bulaşık yıkarken insan böyle düşünür ya, acaba yarın ne yapsam, işte dün işte şunu. Aynen öyle. O arada böyle bir 30 saniye, bu şöyleydi, net şu böyleydi vesaire. Böyle çok net bir, saf bir düşünme süreciydi. Tak parçanın başına gelirdi ve aynen kaldığınız yerden devam ederdiniz. Büyük bir ihtimalle o fikri geliştirmiş de olurdunuz. Şimdi öyle bir şey yok yani. Şarkının ortasında duruyorsunuz, pat başındasınız, tak sonundasınız, tak ortasındasınız. Yani o sabit diskilerle çalışmak, yani bu teknoloji bambaşka bir hız getirdi. Bu çok radikal bir fark. Yani aslında işlem bir bütün olarak tümüyle değişti. Yani yeni bir dönemdeyiz. Yaratıcı teknoloji bambaşka bir seviyeye geldi. Dikkatli kullanıldığı zaman bu teknolojiyle inanılmaz şeyler yapılabiliyor. Yani bizim daha önce yapamadığımız şeyler yapılıyor. Yani kapasiteler şu an hayallerimizin ötesinde bir ses kayıt kapasitesi var. Eş zamanlı olarak da, genel çalma süresi olarak da. Dolayısıyla bu aslında müziği teorik olarak, şimdi ikinci soruya bağlamak istiyorum orada. Teorik olarak bu teknolojiyle biz aslında artık daha uzun, çok daha karmaşık müzikler hayal edebiliriz. Çünkü üst üste kayıt teknolojisini kullanarak eş zamanlı olarak biz şu an normal bir bilgisayarda 150 iz kayıt yapabiliriz eş zamanlı olarak. Şimdi 150 iz 25 sene önce yoktu. Okay? Yani öyle bir seçenek bile yok. Yani bizim o zamanki düşünce sistematiğimiz, en gelişmiş sistematiğimiz 24 iz üzerine kuruluyordu. Bunu da işte bazı nedenlerden, teknolojik nedenlerden dolayı 22 ize indiriyorduk. Yani temiz 22 iz üzerinden müzik yaratıyorduk üst üste kayıtla. Çalma süresi de, yani en iyi ihtimalle bir makaranın üstünden 20 dakikalık bir maksimum kayıt süreci vardı. Hani yavaş çevirirseniz makarayı, hadi 40 dakikaya çıksın ama kalite kaybına uğruyordu. Dolayısıyla optimum kalitede 20 dakikalık bir sürede kayıt yapabiliyorduk. Yani 22 iz 20 dakika. Yani bütün hayal bu kadar. Şimdi bir kere ben 7-8 saat kayıt yapabilirim. 150 iz yapabilirim. Dolayısıyla teorik olarak ben şu an 150 kanallı, yani 150 sesli bir aranjman yapabilirim ve bunu 7 saat çaldırabilirim. Yani benim kompozisyon sistematiğim aslında kökünden değişmeli şu teknolojiyi kullanarak. Ben aslında bunu değiştirmeye çalışıyorum. Yani özellikle gelecekte müziğin çalma süresinde çok ciddi değişiklikler olacağını düşünüyorum. Çünkü geçmişte de bu kayıt teknolojilerinin süre kapasiteli her zaman endüstriyi yönlendirmiştir. Yani 1905'teki gramofon 3 dakika çalıyordu. İşte o nereden baksanız bir 40-50 yıl boyunca o 3,5-4 dakikalık çalma kapasitesi bir endüstriyi yarattı. O alışkanlık 2000'li yıllara kadar geldi. Çünkü hala CD 80 dakikayı geçemiyordu. Dolayısıyla hala o geçmişten gelen 3,5-4 dakikalık şarkı alışkanlığı vardı. E şimdi bugüne geldik. Yavaş yavaş şeyleri de görüyoruz yani. Çok daha uzun zamanlar için tasarlanmış müziklerden de söz ediliyor. Dolayısıyla bu çalma sırasında bir değişiklik olacak. Dediğim gibi ses dokularında, işte üst üste kayıt teknolojisini kullanarak elde edilecek olan yeni ses tasarımlarında değişiklikler olacak. Bir diğer önemli faktör, ses kaydı ve müzik yapımı artık ulaşılır bir teknolojiye dönüştü. Biz 25 sene önce bir stüdyo satın alamazdık. Biz yani yayın kalitesinde bir kaydı evde yapmamız mümkün değildi. Biz o zaman ben mesela bundan 30 sene önce 4 kanallı bir şeyim vardı. Kaset kaydedicim vardı, Fostex'in. Yani 4 kanallı kayıttan başlayarak, hatta ondan önce de iki tane ayrı duran bağımsız kaset çalarla birisi çalıyor, öbürü kaydediyor. O çalıyor, bu kaydediyor. Öyle ping pong yaparak ben evde üst üste kayıt yapıyordum. Böyle 12, 13, 14 yaşında falan. Sonra 4 kanallıya geçtim. Sonra 24 kanala geçtim. Şimdi açıyorum bilgisayarı, istediğim kadar kanal. Yani dolayısıyla orası inanılmaz bir, bu ulaşılır. Yani evim de bu. Evim stüdyo oldu. Eskiden bir stüdyoya gitmem gerekiyordu, artık evet. Evimde bir stüdyo var. Bu çok ciddi bir fark. Yani şöyle ki, bir kere kayıt planlaması, bir ön yapım disiplini, yapım disiplini bakımından da birçok fark oldu ve çok ciddi farklar olacak. Disiplini hala korumak lazım. Evde kayıt yapmak her ne kadar keyfi bir hal alsa da aslında çok ciddi bir disiplin gerektiriyor. Ben zaten kaydın ve müzik yapımının başlı başınca da çok disiplinli bir iş olduğuna inananlardanım. Bu işte atıyorum, sabah kalkıp davul çalmak çok eğlenceli mesela. Okay? Çünkü sabah kalkınca inanılmaz bir enerjiyle davul çalabiliyorsunuz. Yani dolayısıyla, ya da akşam gecenin üçünde piyano kaydetmek de çok iyi bir his. Bunları birleştirmek de çok hoş oluyor ses dokusu açısından ve his açısından ve o müzikal zamanlamanın birleşimi bakımından. Dolayısıyla bu özel anlarda kayıt yapabilmek de yeni gelen bu özelliklerden bir tanesi. İşte bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman daha kişisel, daha özel, daha derin duyguları aslında kaydedebileceğimiz bir ortam var. Sadece eş zamanlı kayıt kapasitesi sınırlı. Yani bütün bu kapasiteler çok yüksek ama işte aynı anda ben kaç ses kaydedebiliyorum? Böyle bir şey var. Yani belki 150 iz paralel kaydedebilirim ama eş zamanlı olarak 2 iz kaydedebiliyorum. Ya da 4 kanalı, ya da 8 kanalı, ya da bazen 16 kanalı. 16 ise iyi. Yani eğer sistem eş zamanlı olarak 12 ile 16 kanal kayıt yapabiliyorsa aynı anda, bu demektir ki iki arkadaşınızı çağırırsınız, biraz ses yalıtımı yaparsınız, paldır küldür çalarsınız ve bütün o müzik aynı anda kaydedilir. Bu çünkü bambaşka bir disiplin. Şimdi bununla, yani diyelim ki buna şimdi ne diyelim, izafi zamanda müzik, okay? Relative time, yani tamamıyla açık. Metronomlu müziğe de absolute müzik dersek, yani belli bir referansa göre kaydedilmiş müzik. Dolayısıyla karşımızda iki farklı zaman algısıyla çalınmış olan müzik var. Bir tanesi serbest, bir tanesi belli bir referansa bağlı. Şimdi her ikisi çok farklı tınlıyor ve çok farklı müziklerin oluşmasına neden oluyor. Bu teknolojiyle eş zamanlı kayıt kapasitesini yüksek tuttuğumuz sürece ikisinden de faydalanabiliriz. Yani açık zamanda bir trio ya da kvartet kaydı yapabiliriz, ya da duo ya da solo. Sonra bunun üzerine Eğer bunu metronomlu yaparsak, yarısını metronomlu yaptığımız farzda, yani birinci ilk 3 dakika serbest zaman, 3. dakikadan sonra metronom giriyor ve absolute time'e geçiyoruz. Sonra absolute time'deki bölüme de istersek 150 tane enstrüman döşeyip böyle fantastik bir müzik yapabiliriz. Dolayısıyla gerçekten yaratıcı teknoloji o kadar güçlü ve açık ki dediğim gibi hayallerimizin ötesinde işler yapabiliriz gibi bir his var içimde bu teknolojiyle. O yüzden ben aslında çok memnunum bu teknolojik gelişmelerden.
Hocam bir şey...
Sadece bu...
Bir şey tabii. Sorabilir miyim bu söylediklerinize tabii. İstinaden? Hocam şimdi müzik teknolojisinin, müzik kayıt teknolojisinin artmasıyla süreler arttı. Ama mesela ben tezim gereği çok popüler müziklerle içli dışlı olduğum için birazcık o taraftan bakıyorum. Popüler müziklerin sürekli kısaldığı, artık 2 dakikanın da aşağısına indiğini görüyorum. Hatta albümlerin de yani senede 2 albüm hatta 3 albüm çıkartan bazı sanatçılar biliyorum. Bazı işte çok kazanımları olan, çok para kazanan endüstrinin göbeğindeki isimler. Aynı zamanda da bu da sürekli bir müzik tüketimini söz konusu ediyor. Sürekli bir müzik üretim ve bu müziklerin çok kısa süreler içerisinde evet. dinlenip içlerinin boşaltılıp bir tüketimi söz konusu. Bu sizin bahsettiğiniz müzikteki artış, yani müzik sürelerindeki artışın ve hızlanmasının merkezinde yeni bir müzik kültürünün yaratılması koşutu mu var diye bir soru gelişti aklımda.
Evet, yani yeni müzik çeşitleri oluşacak. Müzik bir taraftan kısalacak da, kısalabilir de. Kısalacak. Mesela Instagram 1 dakikalık bir format getirdi. Twitter şu an 2 dakikada. Bir sürü insan 1 dakika ve 2 dakika düşünüyor. YouTube açık. Dolayısıyla müziğin kısalması doğal. Müziğin uzaması da olası. Yeni müzik çeşitlerinin oluşması da bence mümkün. Mesela benim birkaç yıldan beri ilgilendiğim bir uyku esnasında müzik dinleme konusu var. Yani uyku müziği bunlardan bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla yani yeni müzik çeşitleri oluşacak diye düşünüyorum. Müziğin yani bilişim teknolojisinin getirdiği bir diğer faktör aslında olumlu bir faktör, müzik yayıncılığının da artık bireyin kendi inisiyatifinde olması. Yani yapım şirketi aslında ortadan kalkmış durumda. Yani evet. Ben bugün bu bilgisayarımda bir şarkı yaparım, bir şekilde onu yayınlanacak bir şekle getiririm. Ardından bir şirketle online anlaşıp şarkıyı 24 saat sonra bütün müzik servislerinde yayınlayabilirim. Bu da çok ilginç. Dolayısıyla yayınlama periyotlarında da bir hız olacak. Hatta biraz abartayım. Hani belki bundan 15 sene sonra yılda 365 tane şarkı yazacağız. Aslında bizde böyle bir kapasite var. Yani ben her sabah kalkıp bir şarkı yazıp paketleyip yayınlayabilirim. Yani yılda bir albümken bu, işte yılda 3-4, 1970'li yıllarda mesela özellikle piyanistler, caz piyanistlerinde yılda 3-4 albüm de görüyorsunuz. Mesela Keith Jarrett'ın diskografisini incelediğiniz zaman 70'li yıllarda tabii. Yani kariyerinde yani bir albüm değil yani 3-4 albüm yaptığı görebiliriz. Yani biraz da müzik çeşitine göre değişiyor ama bu daha da artabilir. Yılda bu diğer taraftan insanlar daha çok müzik yani şey bakım dinleyici bakımından da inanılmaz büyük bir hızla tüketiyorlar müziği.
Evet.
Dolayısıyla üreticiler de daha çok üretmek istiyor. Bütün bu bilişim ticareti de işte çeşitlilik ve kalite üzerinde de kurulduğu için yani sürekli bir çeşitlilik olsun, kalite olsun, çeşitlilik olsun, kalite olsun diye de böyle bir döngüye girdik. Bunun içinde yani bunu sağlamak hiç kolay değil. Yani çeşitliliği ve kaliteliği. Ama eğer tıp profesörleri sürekli gelişiyorsa, Eğer bilişimdeki mühendisler sürekli gelişiyorsa o zaman biz de bir zahmet bir şeyler yapalım mı yani? Yani anlatayım yani burada bir hani 100 yıldan beri bir fonogram endüstrisi var. Belli bir teknolojiye bağlı olarak gelişen 300-400 yıldan beri işte kompozisyon konusunda da bir hayli adım atılmış yani. Bugün 200 sene önce yazılmış olan bir kompozisyona bakıp vay be ne biçim yazmış falan diye millet hala buna şaşırıyor. Dolayısıyla yani bu bana çok şey geliyor. Tabii çelişkili geliyor. Tabii ki şaşıracağız. Tam yani gidip 200 yıl önceki yapıya baktığım zaman da var ne güzel bina yapmışlar diyebiliyorum ama ben ne yapıyorum? Bence biraz bu çok önemli. Bu teknolojiyle bu sahip olduğumuz akılla bizim gerçekten yeni bir şeyler yapıyor olmamız lazım. Bu hem yaratıcılık bakımından hem de yaratıcı endüstri bakımından bu her ikisinin gelişimi bakımından bence çok çok önemli.
Evet ya ve bir hocamız söylemişti bir derste duymuştum. Yani en az dinlenen müzikler gerçekten müzik alanına en çok hegemonya yapan, en çok baskı yapan alanlardır demişti. Yani baktığımız zaman evet bugün işte rock dinliyoruz, metal var, rap var, birçok şey var ama hepsi klasik batı müziğinin temel aldığı notasyon ve müzik şekillerini kullanıyor. Ve işte öbür taraftan mesela Türk sanat musikisi anlaşma kolaylığı için bu ismi tercih ettim. Makam müziği dersek bu müzik türü de hani bu coğrafyanın genelinde çok ağır bir hegemonyaya sahip, baskıya sahip ve gerçekten yenilik anlayışı çok kısıtlanıyor. Ve konservatuarlar da bunun önüne çok güzel bir bariyer çektikleri için sanki bir evet. Yeni müzik çıkması çok zormuş gibi. Yani bir 20. yüzyıldaki gibi bir atılımları sanki hiç göremeyecekmişim gibi bir şey var. Korku var böyle.
Well, ben şimdi konservatuvarın adı üstüne bir şeyleri konserve etmesi gereken bir kurum olarak tasarlanmış bir yapı yani. Geçmişte olan bir şeyleri tekrar hatırlatmak için devam ediyor. Yani konservatuvar bir fikir olarak artık sadece bir işlevi olan bir sistematik ve hani bunun yanına modern müzik okullarının açılması lazım. Yani konservatuvarın işi 300 sene önceyi yani bunu bize hatırlatmak ama yeni okulların işi bugün ne var? İşte yarın ne olacak? Bu teknoloji ne yapıyor? Bu teknolojiyle yani yaratıcı teknoloji ve müzik. Çünkü teknoloji, müzik teknolojisi olmadan müzik olmuyor. Yani bir tek insan sesi var yani bir şeye ihtiyaç duyuyor. Onun dışındaki her ne yaparsanız yapın bir şeyi bir yere bağlayıp bir şey yapmak lazım. İster keman olsun, ister kemençe olsun. Dolayısıyla hani o perspektiften hani günümüz müziği inceleyen ve geliştiren mevcut geçmişle hiç ilgilenmeyen belki bir tarih dersi olabilir ama o kadar. Ya tamamıyla geleceğe açık olan müzik okullarının olması lazım. Şu an konservatuvarların içerisinde bu dönüşüm var. O yüzden evet. Bir ara dönemdeyiz. Yani belki bir 5-10 sene sonra bu gelişecektir. Mesela bu coğrafyada ben şu an 53 yaşındayım. Yaklaşık işte 30 seneden beri bu coğrafyada ya da evet 25 seneden beri bu coğrafyada sürekli yaşıyorum. Ben usulleri 4 sene önce öğrendim. Okay? 4 sene önce oturup usul öğrenme şansına sahip oldum. Ve oturdum bunları hafızladım. Sonra ve bir anda böyle bütün müzikal ufkum böyle bir anda açıldı. Yani bir tamam dedim. Yani aradığım şey buymuş. Çünkü sürekli harmoni o bu. Ve düşünün bakın 4 dörtlük çalmışım. 40 yıldan beri. 3 dörtlük çalmışım, 6 8 çalmışım, 9 8 çalmışım, 5 8 çalmışım, 16 8 çalmışım ama 11 8'i hiç çalmamışım. 14 8'i hiç çalmamışım. 15 8'i çalmamışım, 17 8'i çalmamışım. 18'i bile çalmamışım ya. Yani olacak iş mi? Yani insan o kadar tutucu ki aslında. Yani bu bizdeki bu papağan efekti var ya. Biz bir şeyler dinliyoruz, duyuyoruz ve bunu geliştirip daha iyi hale getirebiliyoruz. Yani atıyorum ben Genesis dinliyoruz, işte Pink Floyd dinliyoruz, Bach dinliyoruz, onu bunu dinliyoruz. Kendi kolajımızı oluşturuyoruz. Beynimize bu veriler geliyor. Oradan yeni bir şey çıkıyor bir süre sonra. Bu coğrafyadaki bu usul tekniği, yani bence seriyel ritmik kompozisyon diyorum ben ona. Aslında çok iyi bir fikir ama bunu şimdi daha geleneksel insanlarla konuşturduğunuz zaman aman tanrım dokunma, işte o öyle bu böyle sakın, ben istersen bu sabah işte Emirgan'da güneş şöyle doğdu diye bir atıyorum 71-8'lik bir usul yazarım, kimse de bir şey diyemez. Yani bu bir çeşit kompozisyon ya. Ama onu anlatabilmek lazım, bunun bir sistem, bir ritmik kompozisyon sistematiği olduğunu ve aslında çok da zihin açıcı olduğu. Çünkü müzikal gelişim sadece armonik progresyonla olmuyor. Yani tartımda da bir dinamizm ve değişkenlik olduğu zaman gerçekten çok daha geniş ve çok daha dramatik aralıklar yaratabiliyorsunuz. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz coğrafya o kadar hoş etkilere ve bir geçmişe sahip ki, eğer bizler bunları iyi okuyup bunlardan güzel faydalanırsak inanılmaz gelişmiş bir müzikal seviyeye çıkabiliriz. Bunun içinde bütün şeyler de dahil, makamlar, işte normal tonaliteler vesaire. Dolayısıyla aslında fena bir yerde değiliz müziğin gelişimini. Yeni müzik yani bayağı yaratmak için diye düşünüyorum.
Ben bu yaratım sürecine şimdi birazcık bu sohbet dönerken aslında biraz daha akademik çalışmalar, işte müzikolojideki tezler, müzikolojideki araştırmalar, daha yazılı metin üzerinden düşündüm. Aslında bizim de tez yazarken ya da tez konusu seçerken en azından benim hissettiğim şöyle bir şey olmuştu. Hem güncel bir şey yapmak istiyorum ama hem de referans verebileceğim, o işte diğer çalışmalarda gösterebileceğim bazı şeylerden de bahsetmek istiyorum. Çünkü çok yeni bir çalışma yaparsam, bu akademik bir çalışma olduğu için, akademik mecralarda yayınlanacağı için birazcık daha ayakları yere basan bir şey olması lazım. Biraz dergilere yazılan ya da blog yazılarından farklı bir şey olması gerekiyor doğal olarak. Ve şu anda çok yeni şeyler üzerinden bir şeylerden bahsedersem bu tezin acaba geçerliliği, şu an çok hızlı tüketilen bir şeyler olduğu için sonraki nesillere kalması ya da sonra benim çalışmamın referans olarak birileri tarafından kullanması konusunda acaba bir handikap yaşar mıyım diye düşünmüştüm. O yüzden de birazcık daha kökleri eskilere giden bir şeyler yapmayı hedeflemiştim aslında. Yani çok çelişkili. Hem çok yeni bir şey yapmak istiyorum ama hani çok elimi ayağımı da çekmek istemiyorum. Birazcık zorlanmıştım.
Yani tezin başlığını çok spesifik oluşturursanız, yani tez konusu çok spesifik olursa her zaman bir işe yarar. Yani 2020 yılında dijital müzik pazarı mesela. Hı hı. Bu bir tez olabilir. Zaten 2007 yıl başlı başınca da, ama bu o yılın incelemesi olacak ve onu yani tez olması için daha da bir sınav olması lazım. Tabii de yani o seneyle ilgili olursa, hani bunu 30 yıl sonra birisi okuduğu zaman 2020 yılını okuyacak. Ama 2020 yılında gidip dijital müzik nereye gidecek? Hadi o da olabilir ama 2020 yılında dijital müzik diye bir tez yazmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü sürekli değişen ve yani 2020 yılında bambaşka bir şey olacak. Yani konuyu çok çok spesifik oluşturursanız bence her zaman işe yarar.
Evet.
Ne olursa olsun konu yani. Yani bir dönemi bir dönemi incelemiş olacaksınız çünkü. Diye düşünüyorum.
Hocam peki şimdi pandemi dönemindeyiz ve pandemi döneminde bildiğiniz üzere müzisyenlerin birçoğu zorluk altında geçirdi. Hala geçirmeye devam edenler var.
Çok zor.
Ve hani bir çalışan gibi değer görmüyorlar. Onun dışında ekstra bir zorlukları var. Bu durumda müzisyenin yerini nasıl konumlandırıyorsunuz? Yani birazcık da böyle günümüze artı geleceğe de, yani bu pandeminin etkileri de olacaktır eminim o gelecekte. Ya da bu teknolojilerin de bazı etkileri olacaktır. Bir de müzisyen tarafına baksak bu işin, neler söylersiniz?
Şimdi bir ekonomik sistemden bahsediyoruz. Aslında müzik, yani şimdi bir yaratıcılık var, bir de müzik ekonomisi var. Bu bir ekonominin var olabilmesi için kanunlar gerekir. Belli sistematikler gerekir ve belli bir hukuk sistemi gerekir. O zaman bir ekonomi elde edersiniz. Bu ekonomiyi bir kayıt altında olarak sınıflandırabiliriz. Bir de gri bir ekonomik bir düzen vardır. Bu her piyasada vardır bu. Şimdi şuna bakmak lazım. Eğer biz bir ekonomik sistem yaratmak istiyorsak ve bu ekonomik sistemin belli sosyal güvencelerinin olmasını da istiyorsak, o zaman meslek dallarının örgütlenmesini sağlamamız gerekiyor. Yani sivil toplum kuruluşları ve meslek birliklerinin bir faaliyete geçmesi gerekiyor. Mesela bizlerin bir besteciler meslek birliğimiz, bizim bir söz ve müzik besteciler meslek birliğimiz var. MSG isimli. Bir başkası var, MESAM. Müzik yapımcılar birliği var, MÜYOR birliği var. Yani müzik icracılar meslek birliğinin olması gerekiyor. Şimdi MÜYOR bir diğer bir meslek birliği var. Bu aslında icracılar meslek birliği olarak geçiyor. MÜYOR 1'in üyelik şartlarını inceleyin lütfen. Neden MÜYOR 1 son 15 yılda atıyorum 40 bin üyeye sahip olamadı? Bence sorulması gereken sorulardan bir tanesi budur. Yani şu an icracılar, yani sahne müzisyenlerinin çoğunun Müzik Yorumcuları Birliği'nde üye olması gerekiyordu. Daha çok kayıt performans sanatçıları burada kayıtlı. Demek ki müzik icracıları yeterince örgütlenmemiş. Bu bir. İki, örgütlenmiş olsalar bile mevcut olan sivil toplum kuruluşlarının üyelik şartlarını ve içerideki oy, daha doğrusu asıl üye şartlarını da incelemek lazım. Yani bir meslek birliğine üye olan bir kişi asıl üye olmak için, oy hakkına sahip olmak için hangi kriterleri yerine getirmeli? Bu önemli. Üçüncü konu, bu meslek birliklerinin faaliyetleri kendi meslek alanında çalışanlara ne kadar duyuruluyor? Şimdi eğer Kültür Bakanlığı'nın web sitesine girip Sinema Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün bölümüne girip orada Türkiye'deki meslek birlikleri ve federasyonlara bakarsanız aslında birçoğu var. Dolayısıyla burada bir bu gerçekten mesleği icra edenlerle meslek birlikleri arasında bir kopukluk var. Şimdi bir yardım kampanyası başlattılar. Diyorlar ki bize üye olun. Bugüne kadar neredeydiniz? Yani bu olay Türkiye'de sahne müzisyenliğinin gelişimini incelediğimiz zaman nereden baksanız 25-30 yıldan beri bu meslek gelişiyor. Yani bu aslında bizim şu an çok çok daha iyi sosyal güvencelere sahip olan bir profesyonel müzisyen camiamız olması gerekiyordu. Bu korona krizi gösterdi ki hal öyle değil. Yani bu onların gelişmesi gerekiyor. Bunu ama kim yapacak? Yani kimse gelip yukarıdan gel ben seni meslek birliğine üyeleyim demeyecek. Yani bu kişinin kendi inisiyatifinde bir şey. Bu meslek birliklerini de insanlar kurdu. Yani yukarıdan birisi gelip de ben sana meslek birliği kuracağım, işte seni koruyacağım demeyecek. Kanun diyor ki istediğiniz kadar meslek birliği ve federasyon kurabilirsiniz. Buyurun. Dolayısıyla yani kanun var. İnsanlar bundan faydalanıyor. Bunun geniş kitlelere yayılması için bütün konservatuarlarda bunun birinci sınıfta öğretilmesi lazım. Bütün güzel sanatlar liselerinde bunun birinci sınıfta öğretilmesi lazım. Yani eğer profesyonellere, yani bu alanda eğitim alanlara siz bu bilgileri 25 seneden beri birinci sınıfta anlatmıyorsanız, onların bile haberi yoksa, o zaman hiç okula gitmemiş birisinin nasıl haberi olacak? Dolayısıyla yani yapılması gereken bazı şeyler var. Şimdi kısa vadede şuna bakmak lazım. Burada ciddi bir ekonomik kayıp var. Bu ekonomiyi koruyacak olan sistematikler de bu meslek birlikleri. Bu meslek birliklerinin amacı ekonomiyi yaratmak ve korumaktır. İster performans olsun, ister telif hakkı olsun. Temel amaç ekonomidir. Temel amaç mevcut olan devletle olan ilişkileri geliştirmek, senkronizasyonu sağlamak, ilgili hakların korunmasını sağlamak, sosyal hakların oluşmasını sağlamak. Bunun yapılabilmesi için iletişim gerek ve bütün bu örgütlenmeler gerek. Dediğim gibi yani acil çözüm mevcut olan gri ekonominin tespit edilmesi, şu an o yapılıyor. Bence biraz geç yapılıyor. Hani biz bunu 6 ay önce yapmalıydık. Hı hı. Yıl sonuna geldik. Şimdi yapıyoruz. Tamam. Bu olduktan sonra devletin de bir durup şunu demesi lazım. Ya benim 32 tane konservatuvarım var. Benim işte şu kadar konser salonum var. Şu kadar belediyem, şu kadar 1000 tane salonu var. Yani yaratıcı ekonomi benim de bir ekonomim. Kültür Bakanlığı'nın şu kadar birimi var. Sinema telif hakları gene bunları yapıyor. Benim bütçem şudur. Yani yaratıcı ekonominin de ciddi bir ekonomi olduğunu, bunun hem ülke içinde hem de yurt dışından ülkeye gelecek olan teliflerle ilgili çok daha da büyük bir ekonomi olabileceğini kavraması gerekiyor. Ve bu insanların sosyal statülerini de koruması gerekiyor. Sosyal statülerini. O zaman en azından sosyal güvencesi olan müzisyenler olmaya başlayacak. Gelişmiş ekonomilerdeki gibi sanatçıların devlet tarafından kriz dönemlerinde desteklenmesini ben de istiyorum. Bunu sağlayabilmek için ama bizim bunu devletten istememiz lazım. Yani hiçbir devlet bunu kendi başına yapmadı. Yani hak sahipleri ve meslek sahibi olan insanlar örgütlenip devletin anlayacağı bir dilden ilişkiyi geliştirip, zaten devlet kanunları da vermiş bize. O şekilde bu ekonomilerinin gelişmesini sağlayacağız. Bu COVID biraz bunu gösterdi. Yeterince örgütlenmemiş bir canlı performans müzisyen camiası var.
Evet. Şu anda tiyatroların, evet, ya da işte stand-up gösterilerinin vesaire aslında açılıp o sahnelerdeki konserlerin açılmaması, daha art niyet aramamız anormal bir durum mu? Yoksa bu zaten belki örgütlenilmediğinden kaynaklı bir şeyin sonucu mu?
Örgütlenme. Kesinlikle bu örgütlenmeyle ilgili. Hı hı. Neticede bütün bu kararlar lobi faaliyetleri sonucunda veriliyor. Eğer sizin çok güçlü bir lobiniz varsa, Türkiye'de tiyatro lobisi, müzik müzisyenler ve besteciler lobisinden çok daha güçlü bir lobidir. Hı hı. Dolayısıyla bu güç sayesinde istediklerini yaptırabilirler. Eğer siz de örgütlenip güçlü lobi yapabileceğiniz bir ekip oluşturup ilgili resmi makamlarla iletişim kurup burada doğru bir şekilde son derece diplomatik ve çıkarlarınızı da koruyan, yani diplomasi ne demektir? Tavır olmaktır ama çözüm üretmektir, değil mi? Hı hı. Dolayısıyla bu lobiyi yapabilecek bir kuvvet olursanız sizin de salonlarınız açılır ya da açılmaz. Şimdi hani açılıp açılmasını ayrı bir tartışma konusu ama en azından açık hava konserleri, mesafeli konserler, işte özel tasarlanmış alanlarda, çok daha geniş alanlarda konserlerin yapılması bence mümkündür.
Bir de galiba...
Ama dediğim gibi...
Pardon hocam, lafınızı kestim. İsterseniz siz söyleyin.
Yok yani yani tiyatrocuların dediğim gibi lobi gücü müzisyenlerden çok daha güçlü.
Ya ilk olarak sanki şunu halletmemiz gerekiyor gibi, bu lobi faaliyetlerini ya da işte örgütlenmeyi arttırmak için. İşte hani vardır ya, işte batı çalan işte Türk müzikçiyi sevmez, Türk müzikçi çalan popçuyu sevmez, popçu işte metalciyi sevmez, metalci rapçiyi sevmez. Hani sürekli bu kalın kafalı, işte bu duvarların arkasından bakan o görüşü en azından yıkabilirsek belki de tek çatı altında müzisyen olarak toplanabiliriz.
Evet. Meslek birlikleri bunu yapabiliyor aslında. Mesela MSG'de çok çeşitli müzik tarzlarından insanlar, bir genel kurul yapıldığı zaman Yani 700, 800, 1200 kişi bir araya gelebiliyor. Çok farklıysa bu çok güzel bir şey. Hı hı. Tabii insanları genel kurula getirmek ayrı bir problem. Çünkü yani gönderiyorsun gelmiyor. Bana ne diyor mesela? Yani eğer bir yere üyeysen o zaman genel kuruluna gideceksin. Yani gitmemek de bir çözüm değil. Yani sadece farkındalığı yaratmak yeterli değil. Aksiyon cesaretini getirmek de gerekiyor. Ama bu biraz vakit alacak bizde. Ama olursa dediğim gibi insanlar kaynaşacak.
Evet.
Dolayısıyla atıyorum en vahim durum işte atıyorum bir halk müziği federasyonu, Türk sanat müziği pardon meslek birliği çalıcı icracıları, işte punk icracıları, işte Eskimo müziği icracıları sonra ama hepsini bir federasyonda toplarsınız. Anlatabiliyor muyum? Çok istiyorsanız kanununa ek yaparsınız. Bir de konfederasyon koyarsınız. Oraya da hepsini toplarsınız. Sonuçta böyle dedi yani yine şey böyle karışık eklektik olmaktan bayağı. Öyle bir yönetim kurulu çok da güzel olur. Bu çözüm bu yapıcı bir şey. Yani bunu başardığınız anda sektör ilerler. Yani ekonomi güçlenir. Yani müzik ekonomisi de Türkiye'de güçlenir. Türkiye'de müzik ekonomisi şu an inanılmaz değersizleştirilmiş durumda. Yani 80 milyonluk bir ülkedeki biz müzik ekonomisinin cirolarına bakalım sonra gidelim 10 milyonluk ya da 12 milyonluk bir Avrupa Birliği ülkesine bakalım. 12 milyon lirayla bizden daha çok para kazanıyorlar. Nasıl olabiliyor bu? Dolayısıyla hani neden değersizleştirilmiş durumda? Çünkü bir doğru dürüst lobi yapılamıyor. İki doğru dürüst örgütlenmemiş. Yani daha doğrusu demeyeyim. Yeterince kuvvetli bir örgütlenme yok. Ve yeterince lobi yapılmıyor. Yoksa Türkiye'nin müzik ekonomisi abartmıyorum. Ben 20 yıldan beri bu konuyla ilgileniyorum. Birkaç kararla bir sene içinde %1000 arttırabilirsiniz gelirleri. Ve bu herkesin işine yarar. Yani 4 sene sonra %4000, %5000 artış olur.
Evet, çok inanılmaz yani eksiklikler var. Bu eksiklikleri gidermekte yine müzisyenlerin işte müzisyenlerin bir harekete geçmesini gerekli kılıyor. Umarım yani evet. Pandemi tabii ki çok kötü bir şey, çok zararlı etkileri var ama umarım yani bu tarz geri dönüşleri sağlayabiliriz yani müzisyenler olarak olumlu geri dönüşleri.
Hızlandırır en azından. Evet.
Evet. Yani eksikliğinin hissedilmesi bir başlangıçtır.
Evet.
Dolayısıyla buradan o şekilde devam edilecektir diye düşünüyorum. Evet.
Evet, geldik son sorumuza. Müzikle alakalı olan yaşadığınız en anksiyeteli anınız hangisidir? Aklınıza gelen var mı bizle paylaşmak istediğiniz?
Şöyle bir anım vardı. Müzik yapımı, bu müzik yapımıyla ilgili. Eskiden bu makara teypler vardı biliyorsunuz. Biz bunu, müziklerimizi teyplere kaydederdik. O zaman da bir proje yapıyorum, bir albümü. O zaman Varşova'da yaşıyordum. Bu bir stüdyoda. Hiç kimse yok, sanatçı yok. Tek başıma albümün miksajını yapacağım. Yani kayıtlarını tamamlamışız. Ondan sonra ve miksajı gerçekleştirmem gerekiyor. Krzysztof bir Polonyalı bir bas virtüözü. Krzysztof Sierański. Gönderirim ben size onun linklerini. Ondan sonra şimdi sabah geldim ben stüdyoya. O Studer'in de 2 inç yani o dönemin en profesyonel makinelerinden bir tanesi. 2 inç band kalınlığı, 16 kanal. Çok iyi bir oran. Öyle bir Neve olabilecek en iyi cihazlar var içeride. Neyse sabah her sabah geldiğim gibi gittim makara koydum. Makinenin üzerine taktım. Geri sarmam gerekiyor çünkü tailout yani depolamak için o şekilde depoluyordum teypleri. Neyse geri tuşuna bastım. Bu sarmaya başladı yani bantın başına saracak yaklaşık bir makarada 20 dakikalık malzeme vardı. Makine hızlanmaya başladı. Ben de mikserin üzerinde bir şeyler bakıyorum. Makine hızlanmaya devam ediyor. Daha da hızlanmaya başladı. Sonra baktım daha da hızlanmaya başladı. Tanrım dedim yani, ve inanılmaz hızlanmaya başladı ve durmuyor yani, gidiyor yani, sürekli hızlanıyor. Allah dedim, eyvah dedim, bittik, öldük. Nasıl yani falan. Makinenin başına geldim, makine uçuyor yani, uçuyor. Şeylere basıyorum, stop düğmesine bastım, makine kendini bıraktı. İki elimi de yani yumruklarımda, çok tehlikeli bir şey. Metal şeyler var, reeller var. Reellerini yavaşlatmam gerekiyor. Neyse bir şekilde reellerin o düz taraflarına yumruklarımı kitleyip makineyi yavaşlattım. Makine durdu. Fakat makara bant kap standından, o işte asıl motoru çeviren yerin etrafına böyle artık dolanmış. Yani ip gibi. O iki inçlik bant olmuş size ip. Okey. Ve o zaman yani birkaç metre yani etrafına da dolanmış bir şekilde. Bu arada yavaşlatırken o kendini oraya attı. Tamam dedim. Bittik dedim. Yani adamlar yani olay bitti. Krzysztof Szyrański, Thomas Stanko, bilmiyorum biliyor musunuz? Bir trompetçi, çok ünlü bir trompetçi. İşte kim vardı? Szukalski vardı. Yani çok önemli. Polonya'nın caz müzisyenleri bu kaydı yaptı. Çalıyor burada. Yani tekrar çalmaları olası mümkün değil. Yani. Ve bir tane kopya. O zaman öyle hard disk kopyalayalım, backuplayalım, öyle bir şey yok. Dedim tamam. Dedim, yani bit. Yani. Neyse ben gayet sakin dedim. Dur dedim. Bir bakalım belki kurtarır. O ip gibi olan bantı ben böyle yavaş ama çok yavaş yavaş açmaya başladım. Hani buruşmuş bir alüminyum kağıdı açarsınız ya, sonra elinizin üstünde düzeltirsiniz, sonra o alüminyum kağıt dümdüz olur ya. O şekilde o 3-4 metrelik şeriti ben vakit harcayarak yavaş yavaş alıştıra alıştıra açtım ve makaraya sardım. Bir saliselik bir yerden partikülleri düşmüştü. Onun dışında bantta hiçbir problem yoktu. Sonra iyicene girip yani gere gere tekrar düzelttim. Hatırlamıyorum 1,5-2 saat belki uğraşmışımdır. Sonra oldu. Yani hiçbir şey olmadı. Olay çözüldü. Play'e bastım ve çalıyor ve hiçbir şey yok yani. Hiçbir problem yok. Sadece bir yerde böyle tık overhead'lerde böyle bir, onu da mute ettim. Tamam, hiç kimse, yani anlattım tabii bu hikayeyi. Herkes, sadece ben bu işi bitirdikten sonra Binek vardı, rahmetli oldu. Çok benim hocam sayılır, çok iyi bir adamdı. Geldi stüdyo. Ya dedi, Hakan ne oldu biliyor musun dedi. Dedim ne oldu? Ya sana söylemeyi unuttum dedi. Makinenin frenleri bozuldu. Ya dedim.
Ya dedim. Şimdi mi söylüyorsun
bana dedim. Şey yaz, kağıt yaz. Kulakların içindesin lan, toprağı bol olsun. Çok iyi bir hocaydı ama böyle bir sabah erken gittiğim için oldu bu. Makinenin frenleri gitmiş. Neyse sonuçta şey çalıyordu. Tekrar şeye basmayacaksın. İleri geri sarmaya basmamak lazım. İleri geri basıp bıraktığın anda makine otomatik frenlemiyor. Normal play çalışıyor. Neyse yani bir şekilde olayı çözdük, sonra o makineyle çalıştık ama o an o şeyin koptu değil de sardığı anda bende anksiyete mi istersiniz, stres mi istersiniz artık yani hepsi tavan yapmış durumdaydı ama sonuçta olay Allah'a şükür çözüldü yani. Böyle bir heyecan yaşamıştım bir kere stüdyoda.
Biz bile şu an yaşadık onu, evet, size anlatırken evet, sonunda oh dedik yani.
Evet, böyle şeyler oluyor. Sakin olmakta fayda var her zaman.
Çok teşekkür ederiz bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiğiniz için. Umuyoruz sizi güzel ağırlayabilmişizdir.
Ben çok teşekkür ederim. Benim için çok büyük bir zevkti. Sizlere başarılar. Tamam. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.